Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Büyük seçim isterseniz abone olmadan geçmeyiniz. Neden söylüyorum bunu? Türkiye'ye 10 milyar dolarlık fon ayırdığını açıklayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biri Dubai. Dubai'de çalışanlar için belirlenmiş bir asgari ücret yok. Para birimleri dirhem. 1 dolar 3.67 dirhem olarak sabitlenmiş. Değişmez. Bizdeki Suriyeliler, Afganlar gibi kaçak çalışmadıkça verilen ücretlerin en düşüğünün ortalaması 4.850 dirheme denk geliyor. Buna gölge asgari ücret deniliyor. Nitekim bu maaşla çalışacak pek insan da bulunmuyor. Peki Dubai'de verilen gölge asgari ücretle Türkiye'nin asgari ücretini nasıl karşılaştıracağız? McDonald's'a gideceğiz. Neden? Çünkü McDonald's hemen hemen her ülkede aynı malzemelerle hamburger yapar.
Evet, hikayemiz Big Mac menü. Dubai'deki Big Mac menü, Türkiye'deki Big Mac menü. Araştırmacı YouTuber olarak bunları araştırmaya, alım gücümüzün geldiği yerlere bakmaya geldim.
Madem bir işe girdik, ilk önce Dubai'ye gidelim. Bir McDonald's'a girelim, hikayemize öyle devam edelim.
Dubai'de McDonald's'a geldik. McDonald's'ta siparişleri her zamanki gibi tablet üzerinden veriyoruz. Burada yiyeceğiz diyoruz. Dünyanın her yeri olan Big Mac'i listemize eklemek için çalışmalarda bulunuyoruz. Big Mac seçiyoruz. Evet, bunun menü yapacağız. Menü yapıyoruz ki Türkiye'yle karşılaştıralım. Bir tane de cheeseburger ekledim. Cheeseburgerimizi de ekledik. Sepete doğru yola gidiyoruz. Gördüğümüz gibi 35 dirhem. Yaklaşık 35 dirhem verdiğimiz menümüz burada.
Ve Türkiye'ye dönelim. Aynı menüden söyleyelim. Bir büyük seçim Big Mac menü, bir cheeseburger. Beni anca keser.
Şimdi bir McDonald's restoranında Türkiye'deyiz. Ve bir Big Mac menü tabii ki yetmeyecek. Şimdi de cheeseburger alacağız.
Bir Big Mac menü, bir de cheeseburger alabilir miyiz?
Ne kadar diyeceğiz?
52.
52 lira 50 kuruş. Ürünler burada. Gelin.
Türkiye'de asgari ücret 3.825 lira. Dubai'de 4.850 dirhem. Yaklaşık 1.320 dolar. Dubai'nin gölge asgari ücretiyle McDonald's'a gidip bu menüden 138 öğün yiyebiliyorken Türkiye'de asgari ücretle McDonald's'a giderseniz ancak 54 öğün yiyebiliyorsun. Ya aradaki 84 öğünün lafı mı olur aramızda? Tablo oldukça acı. Peki ne yaptı bizim hacı? Ülkede olan bitenler sayesinde insanlar şaşırma evresinde öyle bir boyuta geçtiler ki herkese 75 yaş olgunluğu ve bilgeliği geldi sanki. Peki bu bir erdem değil mi? Kime teşekkür edeceğimizi de iyi bilmeli. İki önemli gelişme yaşandı. Biri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifası. Diğeri Merkez Bankası'nın döviz kurlarına müdahale yapması. Ha bir de yarın İstatistik Kurumu'nun kendine göre açıklayacağı enflasyon rakamları var. Onu yorumlamam artık pazartesi günü canlı yayına sarkar. Müdahaleye gelmeden önce tabloyu net görmemiz açısından şu ekonomi yani Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesine bakmamız gerekiyor. Bilin bakalım bu yol nereye çıkıyor? Ülke yönetimi Survivor gibi. Her hafta biri yolcu misali. Adanın sabit kişisi de belli. Ada sabiti. Ya arkadaş konuştukça dolar çıkmaktan yoruldu. Sert tepki veremiyor, artık dinlenmek istiyor. Sahi Hazine ve Maliye Bakanı affını istemiş. Affedilmek diye resmi bir kavram var mı? İstifa etmek değil mi o işin adı? Kovulursa ayıp olmasın diye kullanılan görevden almaya ne oldu? Ya hala aklım almıyor. Af kelimesi nasıl olurdu? Resmi gazetede, kararnamelerde, basın bültenlerinde yer alır. Neden yapıyorlar? Çünkü bu sayede doğal bir gerekçe havası vermeye çalışıyorlar. Ters giden hiçbir şey yok. Lütfi ülkenin hazine ve maliyesini yönetmekten sıkılmış, bu sebeple işi bırakmış. Hissine kapılmamızı mı bekliyorlar böyle açıklama yapınca? Zira bu değişiklikle dünya ve ekonomi görüşleri aynı yönde olan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve yeni bakan Nurettin Nebati tencere kapak misali buldular birbirlerini. Ekonomi eğitimi görmemiş Nurettin Nebati. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı olmak için ekonomist olmaya gerek yok ki. Neden? Çünkü ekonomi başında maşallah ekonomist var. Yeni bakan Nebati attığı tweetlerle zaten rengini belli etmişti. Ben geliyorum demişti. Ne demişti? Şöyle ki, mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur diye tweet atıp saraya göndermişti. Arz enflasyonu diye bir tabir kullandı. Ne olduğunu da bilen çıkmadı. Kuvvetle muhtemel üretici maliyetlerini kastetti. Peki acaba doların rekor kırmasıyla maliyetlerin arasında nasıl bir bağlantı vardı? Bak orasını hiç anlatmadı. Hele en beğendiğim kısmı, milletimizle el birliği içinde ekonomimizi bu bağımsızlık mücadelesinden Allah'ın izniyle zafere taşıyacağız. Kendimi parçalayasım geldi. Yine klasik dış mihrak suçlaması. Ülke yönetiminde görev alanların olmazsa olmazı. Suç kimde? Vallahi etrafta o kadar çok günah keçisi var ki günahsız keçi kalmadı. Ama bence keçilerde değil sıkıntı. Keçi inadı. Ya ne fark eder Ekonomi Bakanlığı'na şuna buna kim atandığı? Hepimiz birimiz için değil mi? Gelelim şu döviz müdahalesine. Vitaminsiz kalmış Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oynamaları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Açıklamasını yaptı. Toplamda 1 milyar dolar satıldı ama aslında nispeten de yanlış yapılmadı. İşe yaramayacağı bilinmesine karşın bunu tek bir seferde yapması, gün içinde sürece yaymaması, müdahaleye devam etmemesinin anlamı ben buradayım sinyalini vermekti. İyi de sen kimsin? Ben artık bu seviyeden rahatsızım demek istedi. Çok da fifi. Ya bir zahmet rahatsız ol. Şubat ayından beri dolar %100'e yakın kazandırdı. Türk lirasına karşı değeri 2'ye katlandı. Zira rahatsız olmak pek bir şey değiştirmiyor. Ben de uygulanan saçma sapan ekonomi politikalarından rahatsızım. Onu ne yapacağız? Yoksa müdahalenin işe yaramayacağı aşikar. Burada kim kimi koparıyor anlamadım ki. Eğer faiz indirmeye devam edeceklerse döviz üzerinde baskı devam edecek. İşte burada esas soru, 16 Aralık günü saat 2'de Merkez Bankası faiz kararında ne yapacağı? Emin olun bunun hakkında ne ekonomi kurmaylarının, ne Merkez Bankası çalışanların, ne de bizlerin fikri var. Sorunun cevabını tek bir kişi biliyor. Herkes onu bekliyor. O yine bildiğini okuyor. Ya müdahale yaparsın ama neden yaparsın? Zaman kazanmak için. Kazandığın bu zamanda tedbir alırsın, önlemler açıklarsın, desteklersin. Öyle 1 milyar doları kafaya göre satarsan piyasaya kaptırırsın. He bu 5 milyar için de 10 milyar dolar için de fark etmez. İşlem hacmi sığ olduğu için önce sert bir düşüş görüldü. Adam gibi müdahalelerde normal şartlarda o seviyelerde biraz zaman geçirmesi gerekirdi ki yarım saat sonra Erdoğan çıktı televizyona. Zamanlamaya bak zamanlamaya. Yine bildik sözler. Haliyle dolar top gibi sekti. Adam bu konuda master. Tugela şelalesinin geniş havzalarında benekli kaplan gibi avını sinsice yakalayıp son derece kritik hamlelerle piyasaları adeta şaşı bakana kadar sersemletiyor. Türk lirası olanlar dünyayı algılayamaz hale geldiklerinde ise kader ağlarını çoktan örmüş oluyor. Avlar kendilerini koruma içgüdüleriyle son bir hamle yapıp dövize doğru koşuyor. Bu amansız mücadele aylardır sürüyor. Çünkü Merkez Bankası geçici bir döviz atağına müdahale etmiyor ki. Önce yatırımcının algısını değiştirmek gerekiyor. Hem kurumsal taraftan hem bireysel taraftan talep söz konusu. Ha sen müdahale ettiğinde ne olacak? Ya beraberinde satışlar getireceksin, peşine birilerini takacaksın ya da hüsrana uğrayacaksın. Hangisi oldu? 5. Soru şu. Elindeki dolarları ya da dövizleri sattın. Türk lirasıyla enflasyona karşı nasıl korunacaksın? Yakında faizler negatif olarak %10, 15, 20 olacak. Çünkü enflasyon kaçınılmaz olarak artacak. Ve bu reel faizle Türk lirasını mı savunacaksın? Aslında bankalara bariz şekilde kıyak çekip onları fonluyorlar. Oturdukları yerden para kazandırıyorlar. İyi de onlar banka, vatandaş ne yapsın? Türk lirasına geçince birikimlerin erimesini mi seyretsin? Yoksa maaşlarının alım gücünün düşmesini mi? Dövizin satınca alternatifin neler? Altın alsan yine dolar almak gibi. Nitekim hisse senetlerine de devamlı para giriyor. O da bir anlamda kendini koruyor. Bu kararlarla belli ki insanları zorla döviz almaya koşturuyorsun. Ha sonra da bir de utanmadan müdahale ediyorsun. Bu seviyelerden rahatsızım mesajı veriyorsun. Ya hakikaten rahatsızsın. Daha ne diyeyim? Merkez Bankası rezervlerinin bırakın müdahale için yeterli olmasını -35 milyar dolarda şu an. Bunu bilmeyen var mı? Para politikası normalleşmeden döviz kurunda ciddi bir gevşeme falan olmaz. Düştüğü her seviye alım fırsatı olarak görülür. Nitekim görülüyor ki bankadaki mevduatların %64'ü 65'i döviz cinsinde tutuluyor. Böyle bir ekonomiden bahsediyoruz. İnsanlar ne yapsınlar? Her gün işe gidiyorlar, akşamları erken uyuyorlar. Bunun karşılığında aldıkları tek şey yiyecek. Gerçekten acınası bir duruma düştük. Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir is gibiyiz. Yok, bu kriz değil. Peki kriz hangisi? Bu yılın, yani 2021 yılının Kasım ayı. Dolar Türk lirasına göre %40.3 oranında yükselmiş. Hani o vay 2001 krizi falan diyorduk ya. Ekonomi ve siyasi hayat sarsan 2001 krizi. İşte o krizin Şubat ayında kur artış oranı %43.2 idi. Resmen kafa kafaya var mı da? Olma mı? Hazinenin borç stoğunun %60'ı döviz ve altın cinsinden. Bunun anlamı kur artışının hazineye maliyeti inanılmaz boyutlarda. 144 milyar dolar borcu olan hazineye yaklaşık 550 milyar lira daha ek fatura. Hazine kimin parası? Anında bizim. Bu artışın reel sektöre maliyeti, yani patronlara giren, yaklaşık 470 milyar lira. Döviz borcu olan şirketler nasıl batmayacak, bana anlatsana. Şirketin borç ve faizi hariç ek maliyetine bakarsak kaçtan mal satacak da sadece kur artışından gelen zararı karşılayacak. Belli ki birileri helva kavuracak. Batı bize sıcak parayı kestiğinden beri Türk ekonomisi sallantıda. Türk lirası cinsi tahvil piyasasında yabancı payı polis baskını yemiş kumarhane gibi. En son %3.8'di. Bunun bize anlattığı, dövize talep sadece iç piyasadan, yurt içinden geliyor. Kendi vatandaşını kendi parasına küstürmüş adamlar ötesi var mı? Bir taraftan faiz düşürülecek mesajları veriyorsun. Diğer taraftan kredi verilsin diye piyasaya para sürüyorsun. Para sürmek için de para basıyorsun. Böyle yapılmaz ama diyene de kızıyorsun. Bak uyarıyorum, kaçınılmaz sonuca gidiyorsun. Dediğim gibi bence sonunda dolar pes edecek. Ve yükselmeyi bırakacak. İşim gücüm yok, sizle mi uğraşacağım? Gündeminizi mi takip edeceğim? Deyip bir yerde duracak. Kuvvetle muhtemel planları bu şekilde doları bıktırmak. Lan oğlum diri olacağız derken kulak memesi kıvamına geldik. Ama artık bir şeyler denemek zorundalar. Ne deneyebilirler? Enflasyon felaket gelecek. Üzerine faiz daha da düşürmek işin tadını iyice kaçırır. Kaçırmamak için rezerv satışıyla dövize müdahale gerekiyor. Ama rezerv yok. O zaman brüt rezervlerden satarsın. Hani bankaya yatırılan her doların 1/4 Merkez Bankası'na gidiyor ya. Onları. Ama buradaki tehlike paranın yastık altına kayması. Başka, yurt dışından döviz girişi sağlarsın. Yabancı böyle bir yönetilen ülkeye para sokar mı? Ha şöyle yaparsın. Araplara Türk mallarını ucuza kırdırırsın. Kampanya yapıp satarsın. Onu yapıyorlar zaten ama yetmiyor. Seçeneklerden bir diğeri de sermaye kontrolleri. En yakını bu görünse de seçim öncesinde beyaz bayrak çekmek demek bu hamle. Artık sizden bu videonun affını istiyorum. Şayet kabul ederseniz burada sonlandırıyorum. Pazartesi günü gerçekten çok sevdiğim bir konuk Ozan Gündoğdu'yla karşınıza canlı yayına çıkıyorum. Yarın açıklanacak enflasyonun piyasaları etkisini, doların geldiği ve gideceği yeri konuşacağız. Hepinizi illa bekliyorum. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun diyorum.
Podcast dinle.